Anafor. Erhan Bener.
Ayrım 13.
Bunu yaparken Cahit'in düşüncesini sormaya bile gerek görmemişti. Refik Bey'in çalışma odası olarak kullandığı duvarları baştan başa lambrili oda aynen korunacaktı. Yatak odası, yatak odasının bitişiğindeki Cemalettin Efendi'nin adlandırmasıyla bu duvar baştan başa yenileniyordu. Yataklar, gardıroplar, şifoniyer ve tuvalet masaları, divan ve koltuklar, avizeler, gece lambaları, duvar kağıtları, halılar, hepsi büyük hanımın zevkine göre yeniden ısmarlanmıştı. Yengesinin yıllar süren suskunluğundan ve bir köşeye çekilmişliğinden birdenbire sıyrılarak büyük bir şevkle kollarını sıvamasını, sanki evlenecek olan kendisiymiş gibi heyecanlanıp telaşa kapılmasını şaşkınlıkla izliyordu Cahit. Bütün bunlar iyiydi de, Sevin eve yerleştikten sonra ne olacaktı? En son Ankara'da nişanda gördüğü taşralı sümsük kız bu eve yerleştikten sonra büyük hanımın umduğu gibi boynunu kuzu kuzu uzatacak mıydı? Yoksa hemen kendi egemenliğini kurmaya mı çalışacaktı? Cahit'inki gibi yumurta küfesi yoktu onun sırtında. Hem yalnız o olsa, Sevin'le birlikte bir takım akraba ve talukat da giriyordu aileye. Sevin'in babası, ağabeysi, o ukala çok bilmiş ve saldırgan oğlan ve karısı olacak feminist karı, bir yeğen. Hatta haşkiye rakip bir köpek bile girecekti aileye. Bütün bunlara pek önem verdiği yoktu Cahit'in. El verir ki bütün bu yeni aile bireylerini arkasına alarak büyük hanım onun özgürlüğünü kısıtlamaya kalkmasın. Yoksa tek başına Sevin'in adı bile okunmazdı bu gürültü patırtıda. Ama tam bunlar aklından geçmekteyken çıkış kapısında Sevin göründü ve Cahit'in ağzı açık kaldı. Ne nişanda ne de daha önce tanıdığı, o biraz derbederce giyinen, saf ya da çocuksu genç kız değildi karşısındaki. Büyük hanımın Sevin için Vakko'da özel hesap açtırmış olduğundan haberi yoktu tabii. Sanki bir çağdaş, bir modern Cinderella. Saçı ve makyajı da belli belirsiz olmakla birlikte iyi bir kuaförün elinden çıkmış olmalıydı. Uçak saatinden önce yalnız dış görünüşü değildi değişmiş olan, o konuşmaktan çekinen, konuştuğu zaman sesi zar zor duyulan genç kızın yerine havalı, rahat, hatta biraz fazla konuşan yepyeni bir kız çıkmıştı karşısına. Bunu neye yoracağını kestiremiyordu Cahit. Ama Sevin bilinçliydi. Hayatında ilk olarak giyimi, kuşamı, saçı başı hakkında kaygı duymuyordu. Yine hayatında ilk olarak babasının, ağabeysinin, ağabeysinin devrimci arkadaşlarının, yengesinin eleştiren, küçümseyen, iğneleyen bakışlarından uzakta, daha da önemlisi kendi yaşamına, kendi geleceğine bundan böyle tek başına yön verebileceğinin bilinci içinde, yine ilk kez tek başına bir eğlence gezisine çıkıyordu. Bu geziye çıkmadan önce günlerce düşünmüş, ne Cahit'ten ne de büyük hanımdan korkması, çekinmesi için bir neden bulunmadığı sonucuna varmıştı. Bu gezide yoksul akraba kızı rolü oynamayacaktı kesin olarak. Bu kararlılıkla, hızlı adımlarla Cahit'e yaklaştı ve onun adeta dehşete düşmüş bakışlarını aldırmadan, sanki ilk hareket ondan gelmiş gibi sokuldu ve dudaklarını yine de belirgin bir acemilikle Cahit'in dudaklarına sundu. İlk akşam için Tarabya'da Palet 2 lokantasında yer ayırtmıştı Cahit. İlk akşamdan genç kızın gözlerini boyayıp başını döndürmeyi düşünmüştü. Hatta Ankaralı taşra kızı olarak gördüğü Sevin'e alışık olmadığını tahmin ettiği istakoz, kalamar, ahtapot salatası gibi deniz ürünleri ikram ederek onun bu yiyecekler karşısındaki sıkıntılı tepkisini keyifle izleyeceğini bile hesaplamış olabilirdi. Sağ tarafındaki bu akşam nedense Zuhal'i andıran melaikenin Cahit'in böyle bir şeytanlık yapabileceği konusundaki uyarısı üzerine büyük anne Sevin'e yardımcı olmak için masaya getirilecek kim yiyecekleri kendisi geri çevirmeyi planlamıştı. Oysa Sevin bütün bu beklentileri boşa çıkardı. Ankara'da İstanbul'dan çok daha çeşitli bol ve taze balık yenildiğini söyledi. Bir de kırlangıç çorbası tarifi yaparak onları şaşırttı. Cahit'in kadehini ikide bir doldurmasına karşı çıkmadı. Ama başının dönmeye başladığını hisseder hissetmez, yeni ikramları hafif bir gülümsemeyle geri çevirmesini bildi. Büyük hanım keyiften dört taşıydı. Cahit ne yapacağını bilemiyordu. Sevin'i dansa kaldırmış, zor figürlerle başını döndürmeye kalkmış, ancak bunda da başarılı olamamıştı. Sevin ondan çok daha güzel dans ediyordu ve dans sırasında vücutlarının birbirine iyice yaklaşmasından rahatsız olmuş gibi görünmemişti. Buna karşılık gerek havalarındaki sıcak karşılaşmadan, gerekse dans sırasındaki yakınlıklarından umutlanarak hava alma bahanesiyle onu deniz kenarına götürdüğünde, bu hava almanın bir bahane olduğunu Sevin'in hemen anlamış olduğundan emindi, beklediğini bulamadı Cahit. Onu kolların arasına almak istediğinde şöyle hafifçe irkilmiş ama karşı koymamıştı. Buna karşı öpüşmeyi biraz uzatıp göğüslerini okşamaya kalkıştığında kolların arasındaki narin gövde birdenbire katılaşıvermişti. Sevin'i küçümsemekle hata ettiğini anlıyordu. Büyük hanımın büyük umutlarla sahneye koymaya çalıştığı bu mutlu evlilik oyununda Sevin figüran olmaya razı görünmüyordu. "Pekala," dedi içinden, "belki böylesi daha iyi. Ben şirketimi kurtaracağım, o da geleceğini." Yine de o gece pek rahat uyuyamadı. Sevin'in İstanbul günleri çok hızlı geçiyordu. Cahit, şirket işlerini yengesinin önerisine uyarak yardımcısı olarak ilan ettiği, ancak o güne kadar doğru dürüst iş vermediği genç Bülent'le Nükhet'e bırakarak kendisini bütünüyle Sevin'i gezdirmeye ve eğlendirmeye adamıştı. Aslında bir fırsatını bulup onu baştan çıkarmak için her yolu denemeye kararlıydı. Kendisine karşı saygısını ve güvenini ancak böyle koruyabileceği kanısındaydı. Bir sabah Cahit'in kırmızı spor arabasıyla Kilyos'a gittiler. Cahit otomobili o kadar hızlı sürüyor ve öylesine çılgınca bir pek yüreklilikle kullanıyordu ki genç kızın bundan etkilenmemesi olanaksızdı. Gerçekten de korktuğunu hiç saklamadı. Arabanın hız göstergesine dikili gözleri iri iri açılmış, sol eli oturduğu koltuğun kenarını sıkı sıkı kavramış, sağ eliyle ise kapının üstündeki tutamağa tutunmuştu. Dudakları bembeyazdı ama yol boyunca bir kez bile ağzını açıp yavaşlamasını istemedi. Kilyos'ta denize girdiler. Cahit'in denizdeki küçük şakalarını da hiç somurtmadan karşılık verdi. Bir iki kez suyun içinde kaza ile olmuş gibi beline sarılmasına da sesini çıkarmadı. Ama onun bütün ısrarına karşın fazla açılmak da istemedi. Sonra birlikte yemek yediler, şarap içtiler. Cahit'in içkinin etkisiyle ileri gitmiş gibi yaparak masanın altından eliyle dizini okşamak isteyişini de aşırı tepki göstermeden sadece şakacıktanmış gibi kaşlarını kaldırıp biraz muzip bir tavırla "yaramazlık yok" diyerek, ısrar ettiği zaman da tuvalete gitmek istediğini söyleyerek ayağa kalkmak suretiyle kibarca geri çevirdi. Dönerken de "içkilisin, lütfen yavaş git, bu güzel günün karakolda bitmesini istemiyorum" diyerek uyardı onu. Başka bir gün Cahit'in teknesiyle adalara gittiler. 100 beygirlik bir motoru vardı teknenin ve Cahit arabayı kullandığı gibi tekneyi de Sevin'i dehşete düşürmek, başını döndürmek istercesine hızlı ve gözü kara bir biçimde kullanıyordu. Sevin'in tepkisi yine farklı değildi. Korktuğunu, bu kadar hızlı gitmekten hoşlanmadığını haliyle, tavrıyla belli ediyor ama Cahit'in beklentisinin aksine yavaşlaması için ne tek söz söylüyor ne de bir işarette bulunuyordu. O çılgınca gidiş sırasında Cahit'in direksiyonu tek eliyle kullanıp öteki eliyle onu kendine doğru çekmesine, öpmeye kalkmasına da direnmemişti. Ama Cahit, dudaklarının dokunduğu, dudakların heyecansızlığını anlayacak kadar deneyimli bir erkekti. Sonunda tekneyi Yörükale'nin ötesinde küçük doğal bir plajın önünde durdurup demir attı. Merdiveni denize indirdi. Deniz her tarafta o kadar kirliydi ki, "buradan girilebiliyor mu?" diye sormak zorunda kaldı Sevin. Oysa deniz burada çok sakindi ve pırıl pırıldı. Burası adanın hemen hemen denize rahatlıkla girilebilecek tek köşesi diyebilirim, dedi Cahit. Yalnız oldukça derin. Burada girmekten korkmazsan sorun yok. Hoş ben yanındayken. Gülümsedi Sevin. Ankaralıyım diye ille denizden korkmam mı gerekir, dedi. Merak etme, boğuluyorum diye boynuna sarılmaya kalkmam. Tam sırtından havlusunu çıkarıp denize girmeye hazırlanıyordu ki, Cahit kolundan tutarak kendisine çekmeye çalıştı onu. Motor sallandı. Sevin biraz kızarak kaşlarını çattı. ''Neyin var senin?'' dedi Cahit. ''İstanbul'a gelmekten, hatta benimle nişanlanmış olmaktan hiç de hoşnut görünmüyorsun. Beni korkuttuğunun farkında değil misin?'' Cahit Sevin'e sezdirmemeye çalışarak derin bir nefes aldı, gülümsedi. ''Canım ne var bu kadar korkacak? En fazla alabora olur batarız, bu kadar iyi yüzme bildiğine göre.'' Başını salladı Sevin. ''Ben senin hızlı yaşama tutkundan korkuyorum Cahit.'' Duraklama sırası Cahit'e gelmişti. İşi şakaya vurmak isteyerek, ''Hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun.'' derler. ''Duymadın mı?'' dedi. ''Ben şaka etmiyorum. Ciddi olarak korkuyorum.'' Cahit avutmak istiyormuş gibi ama özellikle hoyratça diye nitelendirilmemesi için özen göstererek hızlı bir manevra ile onu kendisine doğru çekti ve eski bir sevgili tarzıyla kucaklayıp öpmeye yeltendi. Sevin hemen onu itip uzaklaştı. Ama bu hareket sırasında ikisi de dengelerini yitirdikleri için adeta kucak kucağa yuvarlandılar teknenin ön kanepesine. Bu kez Cahit rol yapmasına gerek kalmadan içinde ansızın uyanan bir şehvet duygusuyla Sevin'e sarıldı. Bir yandan onu rastgele öpüyor, bir yandan mayosunu çıkartmaya çalışıyordu sırtından. Kısa bir itiş kakış oldu aralarında. Sevin, kendisini Cahit'in ellerinden kurtarmayı başardı. İkisi de soluk soluğa kalmışlardı. Bir süre konuşamadılar. Cahit, sonunda mahcup bir ifadeyle, ''Bağışla Sevin'' dedi. ''Sana zorla sahip olmayı asla düşünmemiştim. Kontrolümü bir an kaybettim. Ama o kadar güzel ve çekicisin ki, benden hiç mi hoşlanmıyorsun?'' Sevin, heyecanını güçlükle bastırarak ve kızgınlığını gizlemeye çalışarak, ''Asıl sorun bu değil,'' dedi. ''Aslında istediğin ben değilim sanki. Bir şeyleri yakıp yıkmak, kırıp parçalamak istiyorsun. Neden bu kadar öfkelisin?'' ''Öfkeli falan değilim,'' dedi Cahit, kendisini toparlamaya çalışarak. ''Sadece bu kısacık tatilde sana gelecek yaşamımızın nasıl olacağı hakkında biraz fikir vermek istedim, o kadar.'' Aslında korkan benim. Bunu anlamadın mı? Şaşkınca baktı Sevin. Sen mi korkuyorsun? Ama neden? Yanımda rahat değilsin. O kadar ölçülüsün ki sana hiçbir heyecan veremiyorum. Sanki bu evliliğe salt büyük anneyi kırmamak için katlanacakmışsın gibi bir halim var. Ben senin nişanlınım, unutma. Bu devirde bir genç kızın bu kadar tutucu olabileceğine inanmak çok güç. Sevin yüzünün kızarmasına engel olamadı. ''Özür dilerim Cahit'' dedi. ''Sen tabii haklısın. Bazen ben bile kendi kendime kızıyorum.'' ''Hayır, duygusuz bir kız değilim ama bazı şeyler var ki elimi kolumu bağlıyor. Yapamıyorum, elimde değil, diğerleri gibi olamıyorum. Belki de yaratılışımda var bir çekingenlik ya da aldığım terbiyenin etkisi.'' Cahit'in yüzünde küstah bir gülümseme belirdi. ''Babanı bilmiyorum ama ağabeyinin pek tutucu olduğu söylenemez, öyle değil mi?'' dedi. ''İçgüdülerine gem vurmamak gerektiğini öğretmedi mi sana?'' Sevin, gevşemeye yüz tutmuş olan sinirlerinin birden gerildiğini hissetti yeniden. ''Ağabeyimi lütfen karıştırma,'' dedi. ''Şimdi söz konusu olan yalnız ikimiziz ve çok açık bir şekilde görülüyor ki isteklerine karşı çıkılmasına hiçbir biçimde tahammülün yok.'' Hemen saldırganlaşıyorsun. Lütfen şimdi dönelim. Ben dersimi aldım. Cahit'in rengi sarardı. Lütfen, dedi. Lütfen beni yanlış anlama. Aptalca bir şey söylediğimin farkındayım. Bir an kendimi yitirdim. Bir insanın nişanlısı tarafından bu şekilde itilmesinin pek hoş bir şey olmadığını da lütfen sen kabul et. Sen benim nişanlımsın. bir insanın nişanlısını öpmek istemesi yanlış mı yani sence? Bunu söylerken Cahit'in yüzünde ilk kez çocukça bir utangaçlık ifadesi belirmişti. Sevin sesini çıkarmadı. İstemediği halde yüreğinde bir garip çarpıntı. Vücudunda onu şaşırtan bir takım kıpırdılar, ürpermeler hissetmeye başlamıştı. Cahit bu anlık sessizliğin anlamını derhal ve doğru bir şekilde yorumlayarak bu kez daha yumuşak bir tavırla yaklaştı ve onu kendisine doğru çekti. Dudakları günlerden beri ilk olarak karşılıklı bir yakınlık duygusuyla birleşti ve giderek artan bir tutku ile iki genç vücut birbirine yaklaştı. Bu ateşli öpüşmenin ne kadar sürdüğünü ikisi de anlayacak durumda değillerdi. Ancak bir ara Sevin, büyük bir şaşkınlıkla mayosunun yarı yarıya sıyrılmış olduğunu, genç adamın tutkulu parmaklarının mayonun aralığından sokularak gövdesinin en mahrem derinliklerine doğru uzanmak istediğini fark etti. Büyük bir korkuyla çekti kendisini. ''Ne olur daha ileri gitmeyelim.'' dedi. ''Lütfen, bana izin verme. İleride kendimden utanacak bir şey olsun istemiyorum. Düğünümüzden sonra. Olur mu? Lütfen.'' İçini çekerek doğruldu yerinden Cahit. Büyük hanımın çatık kaşları sanki belirivermişti gözlerinin önünde. ''Sen bilirsin.'' dedi tarazlanmış bir sesle. ''Madem ki öyle istiyorsun.'' Denize girmeden döndüler. O akşam Cahit bir Japon bankacılar grubunun yöneticileriyle buluşmak zorunda olduğunu söyleyerek yemekten hemen sonra çıktı evden.
Ayrım sonu.